Güne Bakış devam ediyor.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo 2'de Güne Bakış programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Ben sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Takvimler 3 Aralık'ı gösteriyor, yani Dünya Engelliler Günü. Ancak biz bu konuyu sadece bir anma günü olarak ele almıyoruz. Amacımız farkındalığı bir güne sığdırmak değil, farkında olmayı bir yaşam biçimi haline getirmek. Peki gerçek anlamda erişilebilir bir toplum ne demek? Kapıların, rampaların ötesinde zihinlerdeki duvarları nasıl yıkabiliriz? Engellilik bir bireyin yaşadığı bir durum mudur, yoksa toplumun yarattığı engellerin bir sonucu mudur? İşte tüm bu derin ve önemli soruları alanında çok kıymetli Kocaeli Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Profesör Doktor Elif Karagül hocamız ile konuşacağız. Hocamız tecrübeleriyle bize sadece bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda birer birey olarak üzerimize düşen sorumlulukları da hatırlatacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dinleyenlerimiz için sizi tanıyabilir miyiz?
Merhabalar tekrar. Ben Elif Karagün. 84-88 yılları arasında İstanbul Psikoloji'de okudum. Okuduğum dönemde gönüllülük çalışmalarına katılıyordum. İşte yaz dönemleri sosyal hizmetlere bağlı çocuk esirgemede çocuklara ablalık yaparak. Ders aralarında da Sabancı Vakfı'nın bir spastik çocuklar şey vardı, derneği. Orada gidip çocuklarla zaman buldukça bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Hem çalışacağımız kitleleri, yaşam deneyimi elde etmek, hem de bir şeyler katabilirsek hani kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Sonraki süreçte Rehberlik Araştırma Merkezi'ndeyiz. Psikolojiyi bitirdikten sonra Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çalışmaya başladım. 5 yıl Kocaeli Rehberlik Araştırma Merkezi'nde bilfiil görev yaptım. O arada yüksek lisansımı yapıyordum. Koruyucu ruh sağlığı üzerine yoğunlaşmıştım. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'nda yüksek lisansımı yaptım. O arada üniversite açılmıştı 92 yılında. Psikolog ilanı görünce başvurmuştum. Medikososyal'de epey bir süre, 2013 yılına kadar, 94-2013 yılları arasında sizin gibi öğrencilerle danışmanlık yapıyordum. Bir taraftan tabii akademik çalışmalara devam ettim. Üniversitenin kreşini kurdum. 5 yıl onu yönettim. Bu arada da sosyal çalışmalar, gönüllü çalışmalar, sivil toplumla ortak çalışmalarımız yürüdü. Akademik ilerleyişle birlikte Spor Bilimleri Fakültesi'nde kadromu aldım. Orada psikoloji derslerine giriyorum. Aynı zamanda Engeller Araştırma Merkezi, Uygulama Merkezi birimi tarafından yapılan çalışmaları desteklemek adına bir şeyler yapıyorduk. Daha önceki süreçte yönetim kurumdaydım. Sonraki süreçte koordinatör olarak atandım. Aynı zamanda şimdi toplumsal katkı koordinatörlüğü var üniversitemizin. Oranın da koordinatörlüğünü yürütüyorum. Yani mümkün olunca topluma bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim.
İlk sorumla başlıyorum o zaman hocam. Her yıl 3 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü'nü anıyoruz. Sizce bu özel günün temel anlamı ve amacı nedir? Neden yılda bir gün bu konuya odaklanıyoruz?
Evet. Şimdi Engelliler Günü, Kadınlar Günü ya da başka günler aslında bir farkındalık yaratmak amacıyla ortaya konulan günlerdir. Yani kişilerin dikkatini, kurumların dikkatini bir anda bir konuya odaklayıp onunla ilgili çalışmaları tek ses ama gür bir sesle yapmaktır. Ancak hani bu günler genelde böyle kutlamaya dönüşüyor, biliyorsunuz, biraz ticari kaygılar, biraz insanların bunu farklı bir algısıyla. Engelliler Günü de Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan bir gün aslında. Bu farkındalığı, insanların, kurumların dikkatini bu noktaya odaklayarak hak temelli çalışmalar yapmak üzere 92 yılında ilan ettiği bir gün. 92 yılından beri de işte kurumlar bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yani tek bir gün yeter mi? Yetmez tabii ki. Aslında bir yıla hatta yani herkesin tamamen sahiplenerek ele alması gereken bir konu. Çünkü bu aslında bir biz engelli, işte kadınlar, bir takım şeyler böyle söyleyip ona yönelik çalışmalar yapmaya başladığımız anda aslında orada bir sorun var demektir. Bunu da tanımlamış oluyoruz bu şekilde, bu çalışmalar, bu ayrımlarla birlikte. Burada bir hakla ilgili sorun ortaya çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Engelliler Günü de Birleşmiş Milletler tarafından yani küresel bir çalışma olarak bütün dünyanın aynı anda bu konuya sahip çıkarak bir yılda yapılan çalışmaları değerlendirmek, raporlamak, bununla ilgili önerileri konuşmak ve daha bir şey. Yani aslında hedef değil, hedef 3 Aralık değil. Bu gün yeni başlangıçlar yapmak, bir öncekini değerlendirmek, bir sonrakine nasıl gidilebileceğini değerlendirmektir. Bu anlamda yani tek bir gün olarak belki ilan edilmiş ama aslında konuyu bir araya getirip çözüm üretmek üzerine yoğunlaşması gereken bir gün, farkındalık günü aslında.
Engelli kavramı zaman içinde nasıl bir dönüşüm geçirdi peki hocam? Toplumsal algıdaki eski ve yeni yaklaşımlar neler? Artık tıbbi model yerine sosyal model veya insan hakları temelli model gibi yaklaşımlardan bahsediyoruz. Bu dönüşüm bize ne anlatıyor?
Evet, şimdi aslında baktığınız zaman yani günümüzde engelli nedir bir kere önce bir bakmak gerekiyor. Vücut işlevleri ya da zihinsel bir takım işlevler açısından yani bireyin iş yapabilmesi, bir şeyleri yürütebilmesi açısından işlevsizlikte bozulma olması gerekiyor. Bu işlevsel bozulmalar %40'ın üzerinde ise bu da engellilik raporuyla belirleniyor. Yani bir raporunuz varsa ve %40'ın üzerinde ise bu oran siz engelli olarak kabul ediliyorsunuz. Günümüzde geçmişte mesela sadece belli gruplar işitme, görme, zihinsel gibi gruplar engelli olarak kabul edilirken günümüzde ruhsal hastalıkları olan yani psikiyatri hastalarından tutun ya da bir takım diyelim böbrek hastasısınız işte işlevselliğiniz %40'ın üzerindeyse siz de engelli olarak raporlandırılıyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman yani günümüzde bu algı bir kere bu hani tıbbi bir yaklaşım vardı geçmişte. Tıbbi yaklaşım da günümüzde bir değişime uğradı. Yani işlevsel bozulmayla değerlendiriliyordu. Eskiden engellilik bir birey kaynaklıydı. Yani kişinin kusurlu olması kabul ediliyordu. Mesela özürlü gibi bir takım terimler vardı biliyorsunuz. Hatta yönetmeliklerde de söz konusuydu. İlk yaklaşımlar tabii ki birey odaklı olan yani biyolojik tıbbi yaklaşım dediğimiz bireyi kusurlu buluyordu herhangi bir şey varsa. Sonraki süreçte baktığınız zaman işte bu Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmalar işte dünyanın bir takım şey medyanın değişimi bunlarla birlikte ister istemez algılar, bilinçlenmeler, farkındalıkların artmasıyla birlikte yaklaşımlar da değişti. Sonraki süreçte sosyal model ortaya çıktığı görülüyor. Bu da tabii 1981 yılında Engeller Yılı, Uluslararası Engeller Yılı kabul edilmesi, orada eylem planlarının hazırlanması, olaylara bakış, bir takım raporların hazırlanması, kullanılan temalar sonrasında da engellerin toplumla kaynaşması noktası ortaya çıkıyor. Yani burada artık sosyal modelde şu var, sosyal yaklaşımda birey kusurlu değil. Yani şu anda biz radyo yayını yapıyoruz değil mi? Şu mikrofonlar olmasa, kameralar olmasa yayın yapabilir misiniz? Dolayısıyla erişemezsiniz. İşte burada erişilebilirlik noktası bu. Yani kişinin benim ses tonu mesela düşük olabilir. Ne yapıyorsunuz? Ayar yapıyorsunuz o sesi duyurabilmek adına ya da benim zorlanmadan benim sesime uygun mikrofonu yaklaştırıyorsunuz, başka çalışmalar yapıyorsunuz. Engellik, erişilebilirlik kavramı da böyle bir şey. Yani bireysel açıdan sosyal yaklaşımda da toplumu bireye uydurmak yani bireyin ihtiyaçları noktasında önceden mesela dediğim gibi önceki yaklaşım biyolojik yaklaşım bireyi kusurlu görüp toplumun herhangi bir sorumlu olmadığı yönde bir yaklaşımdı. Böyle bir algı düşünce vardı. Ama sonraki süreçte 80'li yıllardan sonra toplumun buna yönelik çalışma yapması gerektiği yani bireyin kusuru değil erişimle ilgili sıkıntılardan kaynaklı kişilerin bir takım sorunları oldu. Daha sonraki süreçte tabii ki özellikle Birleşmiş Milletler'in insan hakları beyannamesi işte engelli haklarının ortaya konmasıyla birlikte temel haklarla ilgili bir yaklaşım oluşmaya başladı. Yani insan hakkı, erişilebilirlik insanların yaşam hakkıdır. En iyi şekilde hizmet alma herkesin hakkı. İnsan haklarında ne diyor? Her bireyin eğitim alma hakkı var. İşte seyahat etme hakkı var. Sevdiklerini görme hakkı var. Sağlıktan yararlanma hakkı var. Dolayısıyla bir birey olduğuna göre engelli bir birey de yani engelinden dolayı onu dışlayamazsınız. O da bir birey olduğuna göre onun da bir takım insani hakları var. Dolayısıyla insani haklar noktası Birleşmiş Milletler'in o insan hakları ile ilgili bildirgesiyle birlikte de insan haklarına dayalı bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Nitekim hem topluma entegre olmuş hem de hakları herkes gibi haklarından yararlanabilen birey olması gibi bir anlayış var günümüzde.
Peki sizin çalışma alanınızda engelli kavramına yaklaşırken en çok dikkat ettiğiniz noktalar neler hocam?
Şimdi çok dikkatli olmak gerekiyor. Neden? Çünkü hassas bir konu. Hem de bireysel bir takım şeyleri yaparken kişiler de hassas bu noktada. Çünkü bugüne kadar hep bir takım farklı algılar, farklı yaklaşımlar söz konusu olmuş. Bir kere biz bu noktada karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarını, neye, nasıl bir psikoloji, nasıl bir sosyoloji, nasıl bir eğitimsel anlamda nasıl bir durumda olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce bir anlama çalışmamız var. Kişisel verilerin korunma noktasında çok dikkat ediyoruz. Çünkü işte bir anket gönderiliyor. Hemen işte birilerini gönderin, bir şeyler yapın diye karşı taraf, yani farklı kurumlar ya da farklı şeyler bir yaklaşım içindeler. Biz burada öğrencimizi, hatta işte bir mesela pandemi döneminde uzaktan erişim dersler olsun, işte bir takım destekleri sunabilmek ya da toplantıları daha rahat yürütebilmek adına WhatsApp grupları oluşturmuştum. WhatsApp grubu oluşturmuştum. Orada bile tek tek arayıp kişilerden izin istemiştim. Yani telefonunuzu böyle bir şeye dahil edebilir miyiz, izin verirseniz diye. Yani burada çünkü hepimiz aynıyız, birbirimizden farkımız yok. Dolayısıyla insan olarak bir bireye, kişisel alanına, özel alanına saygı duymak gerekiyor. Dolayısıyla bunlar bizim için hassas olduğumuz konular. Bunun dışında tabii kurumlara, çalışmalarımızda da kurumlara da destek vermeye çalışıyoruz. Özellikle anneler, hani bakım gerektiren, destek gerektiren engel gruplarında çok fazla yoruluyorlar, yıpranıyorlar. Onların hani bu konudaki talepleri noktasında nasıl destek olabiliriz? Bizim hem mesleki olarak hem de zaman, mekan, yani özel bir takım durumlarımızı değerlendirerek destek olmaya çalışıyoruz. Kurumları sadece bizim öğrencileri değil ya da işte çalışanlarımızı değil ya da eğitmenlerimizi değil ama aynı zamanda toplumu da, yani bir bütün olarak görüyoruz. Çünkü sadece öğrencimizden sorumlu olsak bile dışarıya öğrencimiz çıktığında toplumla iç içe, yani kendi öğrencimizi ana noktaya koysak bile toplumdaki her birey bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla hem iç paydaşlarımızı, yani bunlar memurlarımız olsun, işte öğrenciyle temas halinde olanlar olsun, güvenlik görevlileri olsun, hepsine eğitimler vererek bu konuda farkındalıklarını arttırarak, bir diğeri işte yönerge kapsamında yönerge çalışmalarımız oldu. Yani çünkü dersler olsun, işte muafiyet olsun, bir takım konularda bir kafa karışıklığı vardı. Yönergeler, yönetmelikler çok açık değildi. Biz bunu daha netleştirecek şekilde yönerge hazırladık. Bunun dışında da tabii ki kendi öğrencimiz, engelli öğrencilerimizi de bilinçlendiriyoruz. Yani oryantasyon eğitimi yapıyoruz, bir takım bilgilendirmeler yapıyoruz, projeler yapıyoruz. Çünkü hayatta bağımsız yaşayabilmesini destekleyecek projeler. Yani biz mesela mutfak eğitimi de verdik. Mutfakta atölye görme engelli öğrencilerimiz özellikle çoğunluktaydı. Ve satranç eğitimi verdik. Satranç turnuvası yaptık mesela. Görme engel, gören, görmeyen bütün engel grupları ve gönüllü diğer hani üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz. Yani bu çalışmalar ne yapıyor? Hem farkındalık arttırıyor, hem öğrencinin, engelli öğrencilerimizin kendi özgüvenlerini güçlendiriyor. Bir şeyleri yapabilme. Bir taraftan da diğer meslek gruplarındaki bizim üniversite öğrencilerimizin algısı değişiyor. Yani biz genelde ne yaparız? Bir şey yapamaz. Hani aman dikkat edelim, incitmeyelim gibi bir algımız vardır. Dolayısıyla bu da kırılıyor. Yani aslında imkan, olanak verdiğinde her birey çok rahat bir şekilde o teknik donanım olduktan sonra, koşullar olduktan sonra yaşayabilir, ayakları üstünde durabilir. Demin söylediğim radyo örneği, yani şu anda araç gereciniz olmasa siz de hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bu donanımsal olarak desteklemek gerekiyor.
Hocam peki bugün Türkiye'de engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştığı en temel erişilebilirlik sorunları neler? Ulaşım, binalar, kamusal alanlar. Bu konuda son dönemde yapılan düzenlemeler yeterli mi? Bir de dijital erişilebilirliğe ne kadar önem veriyoruz hocam?
Şimdi son sorudan başlayayım en iyisi. Dijital erişilebilirlik maalesef ki yok gibi. Yani bu konu yeni yeni gündeme geliyor. Yeni yeni hani şey yapılıyor. Ama mesela şimdi şu anda radyoyu işitme engelli biri dinleyebilir mi? Onu mesela nasıl çözebiliriz? Yani kafa yormamız lazım. Tabii ki bir anda her şey değişmeyecek. Ama bunlara mutlaka bir kafa yormak lazım. Siz mesela görsel şey de sunuyorsunuz değil mi? Evet. Kameralar aracılığıyla. Belki o radyo yayında hani konuşmalar geçerken alttan bir yazı şey geçebilir. Teams'te var ya hani özelliksiz konuştukça o şeye döküyor yazılı bir şeye. Yine görsel mesela bir takım şeyler sunuyorsunuz. Görme engelliler için betimleme var mı? Sesli betimleme. Yani siz orada tarif ediyor musunuz? İşte sunucu beyaz bir kazak işte kafasını salladı. Konuşan kişinin şu özellikleri var falan. Saçını oynadı falan gibi. Mesela filmlerde böyle betimlemeler yapılıyor. Görmüşsünüzdür. Dolayısıyla hani dijital erişilebilirliği sırf böyle bakarak bu anlayışla baktığımızda da ne kadar ne yapıldığını görebilirsiniz. Hani dijitalden başladım çünkü bu yeni bir kavram olduğu için genelde diğer konuları çok hani farkında oluyoruz, görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Diğer alanlarda hani yapılan çalışmalar açısından bir kere çıkın yola, otobüse rahat binebiliyor musunuz? Biz bile rahat binemiyoruz değil mi? Yani yaya geçidi yok ya da yaya geçidi var ama öyle bir karmaşık bir durum var ki burada yapılması gereken şey empatik yaklaşmak. Yani ben görmeseydim, duymasaydım ya da işte tedirgin oluyorsam bir noktada o zaman başkaları bir yani bu sadece engeller için değil. Bir yaşlı insan nasıl geçebilir ya da bir çocuk nasıl geçebilir? Yani belli bir yaş dönemi özelliklerine göre de düşünürseniz aslında insan hakkı ortaya çıkıyor. Yani nasıl geçebilir, o insan ne yapabilir diye sorguladığınızda kişilerin yaşam hakkı, kaliteli yaşam hakkı ile ilgili bir düşünmeye başlıyorsunuz. Kaldırımlar olsun, şey olsun, yine mesela sosyal alanlar çok düzenli mi? Her spor salonuna, her tiyatroya, her kültür merkezine erişemiyorsunuz. Ya da eriştiğinizde bakıyorsunuz engelli tuvaleti yok. Ya da var mesela bakıyorsunuz kapılar dar. Çünkü tekerlekli sandalye olduğunda en az 90 santim olması gerekiyor. Yani 70 santim kapılar olduğunu görüyorsunuz. Ya da basamaklar var. Mesela ya da rampa var dik bir şekilde. Biz bile yürürken hani korkuyoruz ki oradaki o rampayı en az yani en fazla %5 bir eğim olması gerekiyor mesela. Yani bunların çok dikkatle incelenmesi, tek tek ele alınması gerekiyor. Yine sosyal hayata hani bunlar olduğu için aslında hepsi ayrı konu gibi olsa da birbiriyle bağlantılı. Yani siz bir yere erişemeyince ne yapıyorsunuz? Sosyalleşemiyorsunuz, topluma tam katılım sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim hakkınızı alamıyorsunuz ya da işte bir takım sağlıkla ilgili konularda erişemiyorsunuz gibi böyle bütüncül bir sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bununla ilgili farkındalıklarımızı bu gün vesilesiyle mesela bugün burada bu konuşmayı yapmakla ne yapıyoruz? Belli bir kitleye en azından her bir kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii 3 Aralık'ta sadece bizler değil okullar, işte sivil toplum, bütün herkes bu işin üzerinde çalışıyor. Herkes bir etkinlik yapma, herkes bir farkındalık yapma peşinde. Bu da güzel bir şey tabii ki zihinsel dönüşümler açısından.
Hocam peki engelli bireylerin iş hayatına katılımı ve nitelikli eğitim almaları önündeki en büyük engeller nelerdir? İşverenlere ve eğitim kurumlarına bu konuda ne gibi somut önerileriniz olabilir?
Evet, şimdi biz bireyselleştirilmiş eğitim, bireyselleştirilmiş istihdam yani bununla ilgili çalışmıyoruz. Çünkü ne yapıyorsunuz? Herkesi sporcu yapmıyorsunuz değil mi? Ya da spor alanını seçmiş birine illa tenis oynatmıyorsunuz, illa yüzdürmüyorsunuz. Çünkü her bireyin ilgisi farklı, yeteneği farklı, yapabilirliği farklı, duygusal durumu farklı. Dolayısıyla bu bakış açısıyla baktığınız zaman yani her bireyin erişilebilirlik noktasında yani bir şeyi görme, anlama, çünkü işitmeyen bir öğrenciyi öne doğru oturtuyorsunuz. Hani engel durumu tam belirgin bir şey yoksa, hafif kayıplar ya da işte görmeyle ilgili ne yapıyorsunuz? Gözlük kullanıyorsunuz. Dolayısıyla o oran yüksek olduğunda da ona göre çözüm üretmeniz lazım. Yani gözlükle çözemiyorsa çocuk, dolayısıyla ona göre nasıl bir çözüm üretilmesi lazım? Nedir bu? Teknik araç gereç donanım eksiklikleri var mesela. Yani bu hem eğitimde, ikisini birlikte ele alıyorum, hem istihdamda iş yani yerlerinde, hem de eğitimde. Aslında bizim bütüncül olarak toplumun her yerinde aynı sorunlarımız var aslında bu konuyla ilgili. Kapsayıcı bir çalışma yapmıyoruz. Yani kapsayıcı bir eğitim, kapsayıcı bir istihdam maalesef yok. Kapsayıcı bir insan kaynakları anlayışımız yok. Yapmamız gereken şey şu: ne olursa olsun farkındalık arttırmamız gerekiyor. Bilgi, deneyim, bilinç geliştirmemiz gerekiyor ki hani bu konuda bir sorun olduğunda, herhangi bir şey olduğunda çözümlenebilsin. Çünkü ön yargılarımız olduğu sürece, ben mesela rehberlik araştırma merkezinde çalıştığımı söylemiştim. 89 yılında girmiştim işe, rehberliğe. Ondan öncesi, 1-2 yıl öncesi bir kaynaştırma programı yeniydi. Yani engel durumu olup, o dönem tabii sadece zihinsel engeller için kaynaştırma programı yapılmıştı, bir de işitme engelliler. Olması gereken, biz tabii rapor veriyoruz, hani zeka testi falan yapıyorduk. Eğitilebilir düzeyde olanları kaynaştırma programına yönerge gereği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönergeydi. Gittiğimizde okuldaki öğretmenlerin çok kızıyordu, bunların ne işi var burada? Veliler kızıyordu, ne işi var bunların burada? Bizim çocuklarımızın algısı düşüyor, şey düşüyor. Yani biz orada ne yapıyorduk? Bakın, o dönem yine kusur, hani bireyde bunun çıkmaması gerekiyor sokağa. Niye buraya geliyor? Yıllar önce ben sosyal sorumluluk proje dersi almıştım. Bir engelli, görme engelli öğrenci dedik, hocam engellerle ilgili çalışalım biz. Proje, hani fikir, beyin fırtınası yapıyoruz fikir konusunda. Yani bunu düşünme konusunda sorabilir miyim dedim, hani bir şey, ne çalışmak istiyorsun? Özellikle şoförleri çalışalım hocam. Çünkü ben sosyal hayata bir yere gittiğimde bana kızıyor, ne işin var bu saatte sokakta? Otur oturduğun yerde, zaten gelmişsin uzak yerde, nasıl cesaret ediyorsun falan gibi. Yani biz, bakın, ne yapıyoruz aslında? Engel kişide değil, bizde. Biz engel yaratıyoruz. Yani ne işim var, niye gidiyor, aman bu yapamaz, bu şey yapamaz. Yani burada kişiye, bireye bakıp, bu eğitim ortamında da, iş ortamında da bunu yapılması gerekir. Yani karşımızdaki kişi, ben nasıl bir eleman alıyorum? Bir kere iş açısından baktığınız zaman neye ihtiyacım var? Bunu hani farklı kitlelere de kapsayacak şekilde nasıl yapabilirim? Yani bunu nasıl teknik donanımla, farklı bir takım malzemeyle, tabii ki iş yeri hani bir para kazanmak durumunda, ama bir taraftan da böyle bir farklı kitleleri de işin içine katabilir. Yine eğitim alanında bireyselleştirilmiş eğitim yok mesela. Geçen gün bir şeyde, gruplarda şey paylaşılmıştı, işte medyaya falan da yansıdığından söylüyorum. Hani öğretmen otistik bir çocuğu hareket etmesin diye sıralarla köşeden çıkmayacak şekilde bir şey, dört tarafını sıra koymuş yani çıkmasın diye. Buna bir tepki olmuştu. Burada tabii ki olması gereken aslında bireysel yerleştirilmiş eğitim mantığı olmadığı için. Neden? Çünkü sıra mantığında otistik çocuğu da orada yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Görme engelliyi de, hiperaktif bir çocuğu da, başka sağlık sorunu olanı da hep oraya oturtuyorsunuz. Yani çocuk anaokuluna gidiyor, bir bakıyorsunuz. Yıllar önce bir anasının okulunda bir arkadaşım çocuğunu verecekti kreşe. Sen de gelir misin? Psikolog olduğum için tamam dedim. Gittim, her yer masa sandalye. Yani dedim ki kreş sahibine, dedim ki niye her yere masa sandalye koydunuz? Yani bu çocuklar hareket edecek, oynayacak, zıplayacak, hani bir şeyler yapacak. Yani tamam, masa başı etkinliği de öğrenmesi önemli, hani motor beceriler açısından bir şeyleri. Dedi ki biz onu düşünmedik dedi. Yani bizim mantığımızda hep aynı tip bir eğitim sistemi olması gerektiği, aynı sıra, aynı sınıf, aynı şey. Bireyselleştirilmiş eğitim dediğimiz şey de bireye özgü, bireyin yapabilirlikleri, bireyin kapasitesi, ilgi yetenekleri göz önüne alınarak yapılan programlar. Yani burada da aslında biz bunu çözdüğümüz zaman, bu okullarda teknik altyapıyı, ulaşımı, mekansal, tabii ergonomi de çok önemli. Yani ergonomik olarak mekanlar, sandalyeler, kullandığı araç gereçlerinde dizaynı çok önemli. O aynı şekilde iş yerleri içinde. Ofislere eğer dizayn etmezseniz, buna yönelik bir çalışma yapmazsanız, tabii ki orada bir engelli bireyin çalışması imkansızdır. Yani demin siz hani sandalyede oturma, mikrofonu ayarlarken ben sorunum var demiştim, hani biraz şey yapabilirim. Bu hepimizin, bu benim yaşam hakkımsa, yani eziyet görmemek gibi, karşımdaki herhangi bir insan kim olursa olsun onun da yaşam hakkı var, onun da iyi hizmet alma hakkı var. Dolayısıyla böyle bir empatik yaklaşımımız yok eğitimde de, iş ortamlarında da. Yapılması gereken bir bilinç, farkındalık oluşturmak, yani eğitimcilerin eğitilmesi, öbür tarafta da iş yeri çalışan diğer patronların eğitilmesi. Yine tabii okullarda akran zorbalığı olabiliyor, biliyorsunuz zaten. Hani engel olmasa bile olabiliyor. Bu konuda biraz daha belki engelli bireyin buna maruz kalma ihtimali olma olasılığı daha yüksek olabilir. Dolayısıyla bu çalışmaları yaptığımız zaman, bir diğeri de ulaşım tabii. Ulaşım konusunda problemler oluyor. Yani hem işe hem okula ulaşım erişilebilir. Ulaşım sağlayan işte sosyal bir takım çevreyi destekleyen noktalar olduğu zaman, hem eğitimde hem istihdamda, iş ortamlarında erişilebilir bir yaşam, bir hayat olacaktır.
Hocam, peki fiziksel engellerin yanı sıra zihinsel, işitme ve görme engelleri olan bireylere yönelik görünmez önyargılar, ayrımcılık ve etiketleme hala var. Hı-hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür tutumları nasıl değiştirebiliriz?
Yani bir kere zihinde başlayıp davranışla ortaya çıkan, sonra toplumun yargılarıyla bir oturmuş, kalıplaşmış hale gelen noktalarda bir şöyle dönüp bakmamız gerekiyor. Yani bu ciddi bir kronik nokta olmuş oluyor. Biz pek çok yargıya sahibiz hepimiz aslında. Yani bu görünmez yargılarla ilgili yapmamız gereken, mutlaka önce kendimizden başlayarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Mesela yapamaz, edemezle ilişkin bir yargımız var. Demin söyledi mesela, satranç şeyi düzenlerken bana dediler ki nasıl yani, hani gören görmeye nasıl yapacak, görmeye dayalabilir satranç faaliyeti yani. Ya da işte mutfak atölyesi yapacağız dediğimde bana aman orada bir şey olur bak iş açarsın gibi böyle beni tembihleyenler oldu mesela. Çocuklar hani mutfakta ateş var, İşte doğalgaz var, o var bu var. Mutfak atölyesi tabii ben vermedim. Bizim turizm fakültesinden, Meslek Yüksekokulu'ndan bir hocamız bu konuda destek verdi. Ama yani hani o düşünce bile, hani yapamaz, edemez, bu bir nedir? Ön yargıdır. Sonuçta bir diğeri mesela aşırı bir korumacılığımız var. Aşırı korumaya çalışıyoruz. Yani aslında bir yerde iyi niyetle yapıyoruz. Hani başına bir şey gelmesin, aman iyi olsun diye bakarken aşırı koruma da. Şimdi bir kere rehberliğin, psikolojinin ya da eğitimin temel amacı şudur: bir bireyi ayakları üstünde duracak, hayata üretken olacak noktaya getirmektir. Yeteneklerini, yaptıklarını, becerilerini daha geliştirip bağımsız birey olmasını sağlamaktır. Şimdi biz bu iyi niyet, evet, ama biz ne yapıyoruz? O düşüncelerimizde kişileri ya iş yapmaktan, bir şey üretmekten alıkoyuyoruz. Bizim yapmamız gereken, bu birey nasıl aktive olur? Nasıl işini kendi yapabilir? Yani birine bağımlı yaşamadan nasıl gidebilir gibi. Dolayısıyla bir etiketleme yapıyoruz. Yani stigma dediğimiz, mesela o şizofren, o yapamaz, o beceremez. Yani böyle bir şeyimiz var, böyle bir algımız var mesela. Yani mesela otistik bir çocuğa ulaşamazsınız, onu bir şeye koyamazsınız gibi. Hani sizi dinlemez. Yani kritik şey bir durumda o kişiler görülüyor, tehlikeli bir durum. Yani hassasiyet gerektiren, evet hassasiyet gerektiren bir durum. Şöyle ki, ne gibi özellikleri var, neleri verirsek erişim sağlayabilir eğitime, her türlü imkana, bunlarla bakmamız gerekiyor. Tabii ki burada hani mikro şeyler var. Bir takım böyle kalıplarımız var. Mesela görme engelli birisiyle yüksek sesle konuşuyoruz. Yani sanki işitmiyor gibi aynı zamanda. İşte zihinsel engelli biriye çocuk hani seslenirken yaşı büyük ama biz bebek gibi ona hitap ediyoruz. Onu sevmeye çalışıyoruz orta yerde falan. Ya da işte işitme engelli birisiyle konuşmak yerine yanındaki kişiyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani onunla temas kurmak yerine. Bunlar da nedir? Bizim hani görünmeyen bir takım etiketlemelerimiz, ön yargılarımızla alakalı bir şey. Bu tabii ki neden kaynaklı? Bilgi eksikliğinden kaynaklı, farkındalığın olmamasından kaynaklı, toplumun yüklediği bir subliminal mesajla, hani bazen direkt böyle muhatap değiliz ama bir şekilde etiketlemeler yapılmıştır. Çevremizde kişilerin bir takım söylemleri var. Dolayısıyla bunun için farkındalık ve bilgi artışıyla birlikte biraz bu konuları ön plana alıp değerlendirmekle birlikte değişimler olacaktır.
Hocam, engelli bir çocuğa sahip ebeveynlerin en çok hangi konularda desteğe ihtiyacı var? Ailelerin yaşadığı duygusal ve pratik zorlukları hafifletmek için topluma ve devlete düşen ne gibi görevler var?
Evet, şimdi bir anne baba ilk etapta çocuğunu tabii ki hani belli mesela görmüyor, odaklanamıyor, işte diyelim işitmeyle ilgili sese tepki vermiyor. İlk etapta reddediyor. Yani psikolojik süreçler var her şeyden önce. Teşhis konduktan sonra onu mesela hani bir şok noktası var ya da sonrasında alışmış olsa bununla baş etse bile çocuğun bakımı söz konusu olduğundan birinin işten ayrılması, bütün odağın oraya verilmesi, ekonomik kısmı var. Yani psikolojikle birlikte ekonomik sorunlarında ya da sorun demeyeyim, tabii ki sorun. Çünkü bir harcama yapmanız gerekiyor. Bu konuda daha bir destek sağlanması. Teknolojik anlamda bir takım sorunlar yaşanıyor. Yani ulaşım yapacaksınız, bir yere götüreceksiniz. Çocuğunuzun engel durumuna göre ya da engelli bireye göre bir donanım olmak zorunda. Mesela diyelim işte şey noktaları, yani bu kabul edilememe, kabul etmeme ya da toplumsal bu stigmalar, ön yargıların getirdiği işte toplum içerisine girmeme, izole olma, kendini izole etme ya da tam tersine işte mesela diyelim ilkokuldasınız, çocuğunuz kaynaştırma eğitiminde işte işitme engelli olan bir çocuk, işte çocuklar oynayacak, aman yazık hani anne çok üzülecek, çocuk şey olacak diye ne yapıyor? Hani biraz izole etmeye, mümkün olunca onları sokmamaya çalışıyorlar. Aslında kötü niyetten değil, belki korumadan kaynaklı bir şey. Dolayısıyla bakın, psikolojik bir sorun yaşıyor, sosyal bir sorun yaşıyor, ekonomik sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla burada ne var? Devlet olarak bununla ilgili aslında yasalar var, bir takım düzenlemeler var. Ama bunu ne kadar işlerliği kazanmış? Bazen bakıyorsunuz hani bu ön yargılardan kaynaklı da bir şey söz konusu olabiliyor. Bazen de gerçekten hani ödenek yoktur ya da başka bir şey yoktur. Bunlarla ilgili aile desteklenmesi gerekiyor kesinlikle. Çünkü en önemli eforu aileler veriyor. Yani düşünsenize bir sürekli dikkatinizi, sürekli her tür olanağı. Çünkü normalde hak temelli bir yaklaşım olsa bütün toplumda, herkesin yaşam hakkı, yani siz yaşlansanız da rahat bir şekilde kendi başınızın çaresine bakabilir noktada olursunuz. Ulaşımınız da ona göre olur. Yani bu sadece engeller için değil, hani çocuklar için de böyle olur. Sonuçta ona göre bir sistem olmuş olur. Buradaki konu aslında bizim bakış açılarımızı ve yani bir mimarsanız ona göre proje çizerken ona göre bakmanız gerekiyor. Bundan kim yararlanıyor? Burayı kullanacak kim? Yani belki de bir kurum ama dışarıdan ziyaretçisi hiç mi olmayacak, birileri hiç mi gelmeyecek, buna bakmak lazım. Bazen okula gidiyorsunuz, bir tuvalet var, engelli tuvalete bir proje yapmıştık bir okulda, ilkokulda. Engelli tuvaleti var ama kapıda şey var, böyle bir bariyer gibi bir şey var. Dedim ki yani tuvaletiniz tamam var ama engelli tekerlekli sandalye birisi buradan geçemez. Bana dedi ki hocam bizim öğrencimiz yok zaten. Yani olup olmamasına bakmamak lazım. Çünkü bir ziyaretçi de gelebilir, bir başka bir gün öğrenci olabilir. Orası sürekli bir sirkülasyon içinde. Dolayısıyla bir şey yaparken hangi meslekten olursanız olun, her insanın yaşama hakkı olduğunu, hizmetten yararlanma hakkı olduğunu hak temelli bir yaklaşımla mesleğinizi yürütmek zorundasınız. Dolayısıyla mesleki böyle bir yürütüm olduğu zaman her alanda erişim olur. Yani o zaman biz bunları konuşmuyor olacağız. Bu da önemli bir nokta bence.
Peki hocam, medyanın ve günlük konuşma dilimizin engelli konusuna ele alış biçimi sizce yeterince hassas ve doğru mu? Hangi kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız?
Yani şöyle, medyada hani dil sözcük, ben mesela engelli demeyelim diyorlar. İşte engelli şimdi şu var, yasalar belirliyor değil mi? Diyelim işte engelli kime denir, işte hangi haklardan yararlanır. Mesela ÖTV vergisi alınmaz. İşte şurada diyelim otobüse biniyor, engelli sandalyeleri var, şey mi, koltukları. Dolayısıyla bir raporu olmazsa, işte ya da işte bir otoparka girecek, orada engellerin o için ayrılmış yerden nasıl yararlanacak? Yani bununla ilgili bir tanımlama yapmak gerekiyor. Şimdi yasalar engelliyi tanımlamışsa ve oraya da engelli demişse, biz onu kullanmak zorundayız. Çünkü kavram kargaşası yaratmamamız gerekiyor. Yani bir hak, hukuk, madem bu hani hak temelli bir yaklaşımımız, bir farkındalık yaratıyorsak, o zaman yasa tanımını es geçmememiz gerekiyor. Tabii hani geçmişte mesela özürlü yasalarda vardı. Ama ne oldu? Bu giderek arındı, ortadan kalktı. Şimdi medya çok önemli bir nokta aslında. Medyanın kesinlikle bilinçli olarak haberini yazması, çizmesi gerekiyor. Bu sadece engellilik konusunda değil. Biliyorsunuz ki toplumdaki çocukların rol model almaları, işte bu şiddet olayları bir takım noktalarda ciddi bir etkisi olan bir nokta. Yapılması gereken şey, yani medya ya çok aşırı kahramanlaştırıyor ya dramatize ederek olayı bir acıklı öykü haline getiriyor. Oysa ki şu bilinç olması gerekir. Demin konuştuklarımızın içerisinde de sık sık dile getirdik ama hani bunu sürekli vurgulamanın bir sakıncası yok. Çünkü amacımız bunu böyle zihinlere kazımak. Yani hak temelli bir noktadan yaklaşmak gerekiyor. Ve engellilik acınacak bir durum değil. İyilik yapılacak bir durum değil. Kişinin hakkını teslim ediyorsunuz. Yani siz merhametle değil, tam tersine o insanı kabul ederek gitmelisiniz. O bireyin farklılıklarını görerek o işi yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla medyada mesela dramatize ediyor. Bir de bakıyorsunuz bazen küçük çocukların fotoğrafları bile var. Engelli mesela sonuçta onu alıyor. Hani reklam amaçlı, marka amaçlı kullanabiliyor insanlar. Yani medyada buna vesile olabiliyor bazen bir takım şeylere. Yani bu noktada mutlaka bir arınmış olmak gerekiyor. Yani yapamaz, edemez. Mesela engelli ressam, otistik sporcu. Yani bu nedir? Aslında başarılı bir ressam. Ama biz onu engelli betimlemesiyle onu bir tık geri plana attırıyoruz, yeteneğini. Yine aynı şekilde işte sporda mesela başarı sağlıyor çocuk. Yani bunlar belki de şöyle, toplumumuzu eğitmek açısından kullanılan biridir. Çünkü öbür türlü belki ilgi görmeyecek. Medyanın da kendine göre mesleki bir takım şeyleri var. Bunu da hani şey yapmak lazım. O zaman olması gereken şey şu, belki bir araya gelip bununla ilgili hani projeler, bununla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani nereye kadar, danışmanlık sistemi yok bence medyada, yani dizilerde olsun, şeyde olsun, toplumdaki bir takım şeylerde bunu değerlendirmek gerekiyor. Birlikte çalışmak, uzmanlık noktaları teknik açıdan birlikte bakmak gerekiyor. Dolayısıyla yani o kullanılan diller yasal tanımlarla belirtilmişse onlardan yola çıkarak gitmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Hocam, peki bir birey olarak engelli bir komşumuza, meslektaşımıza veya sokakta karşılaştığımız birine destek olmak için en basit ve etkili şekilde ne yapabiliriz? Empati kurmaktan öteye nasıl geçeriz hocam?
Evet, empati önemli bir şey ama yani empatiyi asla bütün iletişimlerimizde, bütün şeyde bırakmamamız gerekiyor. Tabii hani duygudaş noktası, yani siz onunla sempati kurmaya başladığınız anda olay biraz değişiyor. Empati kurduğunuzda onu anlayıp onun gözüyle problemi çözmeye başlıyorsunuz. Ama sempati kurmaya başladığınızda duygusuyla hareket ediyorsunuz. Yani onu acıyorsunuz, merhamet göstermeye çalışıyorsunuz, aman yapamaz diyorsunuz. Demin hani bir takım şeylerimiz var ya, görünmez ön yargılarımız, onlar harekete geçmeye, etiketlemeler, işte sınıflandırmalar başlıyor. Nasıl yaklaşmamız lazım? Karşımızdaki bir birey bağımsız hareket edebilir, kendi başının çaresine bakabilir. Zaten bakamazsa benden yardım isteyebilir. Ben sadece, eğer hani belki görme engellidir, benden destek, yani ben orada mıyım değil miyim, yardımcı olabilir miyim olamaz mıyım noktasını bilmediği için ne yapıyorum? Diyorum ki yardım ister misiniz? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yardım edeyim mi? Bakın, ona soruyorum. Onun onayı olmadan izinsiz yardım etmemeliyim. Bu hangi engel grubu olursa olsun. Hemen atlıyor insanlar. Aslında dediğimiz gibi iyi niyetten hemen tekerlekli sandalyesini kapıyor, sürüyor. Bizim bir görme engelli öğrencimiz vardı. Dedi hocam otobüse bineceğim dedi. Beni bir kaptılar, havadayım dedi. Nereye gidiyorum, nereye götürüyorlar? Otobüsün içine hop atıverdiler dedi. Yani orada bastonun bir yere gittiği başka şey oldu falan. Yani bastonunu bile ayarlarken, bastonunuzu ayarlamaya yardımcı olayım, olmamı ister misiniz diye sormam gerekiyor. Yani çünkü bu kişinin özel alanıdır. Onun tekerlekli sandalyesi onun özel eşyasıdır. Biliyorsunuz iletişimde bir mesafeler vardır. Yani 50 santimden sonrası kişinin mahrem alanıdır. Oraya hiçbir şekilde girmemeniz gerekiyor. Temas ederken, yardım ederken ne olursa olsun onun bir birey olduğunu, iş yapabildiğini, yine işitme engelli birisi ya da herhangi bir engel grubunda biz hemen yanındakine anlatıyoruz mesela. Sanki o kişi anlamıyor, bir şey yapamaz, edemez. Onu anlatmaya, ona sormaya çalışıyoruz. Halbuki biz kimle ilgili konuşacaksak kişi kendisine sormamız gerekiyor. Bununla ilgili böyle bir yaklaşım izlemek, yani bireyi birey olarak kabul edip o konuda herhangi bir çekingemiz varsa da sorabiliriz. Yani size nasıl hitap edebiliriz? Herhangi bir, hani böyle bir kendimi iyi hissetmiyorum bu konuda, böyle tedirgin yaklaşıyorum. Hani bu konuda yanlış anlamayın, hani doğru bir şey yapmak adına bunu soruyorum diyebiliriz. Bunda bir şey yok. Çünkü biz de öyle, yani şimdi mesela 2-3 tane ismi olan öğrencime soruyorum. Diyorum ki hangi ismi daha çok kullanmaktan hoşlanırsın? Hangisiyle hitap edeyim diyorum. Yani bu kişinin temel hakkı. Sonuçta oradaki 3 ismi birden var. Ama ben soruyorum hangisini daha pratik kullanabileceğini. Yani kişileri saygı duyarak, kişileri baz alarak bir çalışma yaptığınız zaman sorun olmuyor zaten. Biraz doğal da olmak lazım. Çok tedirginlik de iyi bir şey değil. İnsan çünkü karşımızdaki de.
Hocam peki engellilik alanında gelecekte ulaşmayı hedeflediğimiz ideal toplum modeli nedir? Ve bu vizyonu gerçekleştirmek için önümüzdeki 5 yıl içinde atılması gereken en kritik 2 adım sizce ne olmalı?
Yani hak temelli bir toplum olması gerekir. Sonuçta bir şey yaptığınız zaman, ürettiğiniz zaman bireyselleştirilmiş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani siz diyelim ergonomik sandalye her boy herkese uyar mı? Uymuyor. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Her model kıyafet herkese uyuyor mu? Yani aynı boy, aynı vücut yapısına sahip bile olsanız bir kere renkler, zevkler noktası da giriyor işin içerisine. Dolayısıyla yani biz bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani o bir yaşam hakkı, o kişilerin hayatta olma sürecinde eğitim alabilmeli, ulaşabilmeli, sosyal hayata katılabilmeli. Ama erişimli olmayınca hayat, o kişilerin maalesef ki yaşam hakkı ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla bizim öncelikle 5 yıl içerisinde yapılması gereken şey, hak temelli anlayışı herkese vermemiz gerekiyor. Ben şimdi engellilerle ilgili çalışmalarımda bana soruyorlar, bir yakının mı engelli, biri mi var falan. Yani altta bir şey arıyoruz. Ya da işte iyilik yapıyorsun göstersene diyor mesela. Ben iyilik yapmıyorum. Ben bir insan olarak toplumdaki, kendimde yani yaşadığım bir şey başkasını da yaşamak. Sonuçta bir arkadaşınıza, bir yakınınıza nasıl ki o olanaklardan yararlansın, karşımızdaki insan da olanaklardan yararlanabilmeli. Yani bunun bir sorgulamasına giriyor. Merhamet gösteriyoruz. Merhamet değil. Ya da onun adına hareket ediyoruz. Bu değil. Yani bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Mesela markayı güçlendirmek için belli dezavantajlı grupları kullanıyorlar. Bu engeller olabiliyor, çocuklar olabiliyor. Artık bu şeyden vazgeçilmeli. Mesela nasıl bir dönem işte kadın kullanılmamalı gibi bir takım söylemler oluyordu. Burada da engelliler, çocuklar çocuklar, yani dezavantajlı durumdaki kişiler hür iradesiyle karar vermedikçe yani kullanılmamalı. Bu noktada hani bir şey sömürüsü haline geliyor, duygu sömürüsü haline geliyor. Dolayısıyla bu da etiketlemeleri, ön yargıları destekleyen bir durum olmuş oluyor. Onun için önümüzdeki hani süreçte yapılması gereken, bir kere hepimizin kendimizi bu farkındalık noktasında yetiştirmemiz gerekiyor. Hepimizin sorumluluğu, aslında hayat içerisinde bu bizim sorumluluğumuz. Bu bizim gönüllü yaptığımız serbest zaman etkinliği değil aslında. Böyle bakmak gerekiyor. En önemli konular, bir, her yerin mekansal olarak erişilebilir olması. Bir diğeri de hizmetlerin erişilebilir olması. Çünkü bir işitme engelli bir yere gittiğinde kendini anlatmaya çalışıyor. 2 saat yazmaya çalışıyor. İşaret dili bilen her kurumda mutlaka birileri olması gerekir. Yani Braille'li levhalar, sesli betimlemeler olması gerekir. Yani bir her tür engele, her tür hizmet sunulabilecek kapasitede olmalı. Şimdi teknoloji de gelişmiş. Dolayısıyla teknolojiyle harmanlanmış sistemler olması gerekir.
Hocam, programımıza katıldığınız ve bizimle bu değerli bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Son olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle dinleyicilerimize ve tüm topluma iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır hocam?
Yani önce hani şöyle bir söylemden vazgeçmek gerekiyor. Hepimiz engelli adayız. Yani bu bir hani şey vardır, ahlak gelişiminde Kolberg'in böyle saf çıkarcı diye bir şey vardır. Yani bugün bana, yarın sana gibi. Bunun yerine hani sonuçta ben evet bir şey beklemeden, evet hepimiz engelli adayız. Sonuçta yaşlanınca, sonuçta yetilerin bir takım işlevselliklerin azalıyor. Ama bunun için yapmamalıyız. Yani biz toplumdaki her bireyin her konuda erişilebilirliğini sağlamalıyız. Dolayısıyla mesleki eğitimlerde çocukluktan başlayarak aslında bu eğitimlerin, bu farkındalıkların olması gerekiyor. Mesleki eğitimlerde erişilebilirlik kesinlikle olması gereken bir konu. Zorunlu bir ders olmalı. Yani bu noktadan bakılmalı. Tabii önce eğitimlerin, eğitimcilerin eğitici eğitim olması gerekiyor. Yani insan olmalıyız. Bizim Türk toplumunun çok güzel bir şey var aslında, özümüzü, o değerlerimizi koruduğumuz zaman çok daha iyiye güzele ulaşacağımızı düşünüyorum. Dayanışma toplumuyuz çünkü gerçekten. Hani mahallelerde eskiden, ben şimdi çocukluğumda bunu yaşadık, mahallelerde biri bir iş yaparken hemen koşardık. Bizim bir şeyimiz olduğunda onlar koşardı. Bu güzel bir ruh, bunu yakalayıp bunun üzerinden gidersek bence sonuç daha güzel olacaktır.
Tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. İzninizle programı kapatıyorum. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Radyosu Radyo K'de Haberin Merkezi Güne Bakış programında günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleydik. Ben program sunucunuz Zehra Şöhrü Üresin. Kocaeli Üniversitesi Engeller Araştırma ve Uygulama Birimi Koordinatörü Profesör Doktor Elif Karagül hocamıza programımıza konuk olduğu ve sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ediyoruz. 4 Aralık Perşembe günü Radyo K'de en güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın, Radyo K'de kalın.
Güne Bakış sona erdi.